Çıkış kitabı değerli dinleyicilerimiz, Yaratılış kitabının devamıdır ve zaman açısından arada yaklaşık 350 yıllık bir süre vardır. Yaratılış 15:13'te Tanrı İbrahim'e şöyle dedi: "Şunu iyi bil ki senin soyun yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacak. 400 yıl kölelik edip baskı görecek ama soyuna kölelik yaptıran ulusu cezalandıracağım. Sonra soyun oradan büyük mal varlığıyla çıkacak." Çıkış 12:40'ta bu gurbetlik süresinin 430 yıl olacağı belirtilmektedir. Pavlos'un Galatya'daki imanlara yazdığı mektupta da bu sürenin 430 yıl olduğu onaylanmaktadır. İbrahim'in çağrılmasından beri 430 yıl. Tanrı'nın İbrahim'e bunu açıklayışından beri 400 yıl geçmişti. Çıkış adı değerli dinleyicilerimiz, tam anlamıyla İbranilerin göç ve görkemle Mısır'dan çıkışını dile getirir. Kitabın okuyucuya bir mesajı var. Bunu İbraniler 11:24-29'da okuyoruz. Çıkış 1. bölümde İsrail halkı Mısır'da kölelik yaşamı sürdürüyor. 2. bölümde Musa dünyaya gelir ve yaşamının ilk 40 yılını Firavun'un sarayında geçirir. 3. bölümde Tanrı Musa'yı göreve çağırır. Yaşamının ikinci 40 yıllık dönemini Midyan diyarında geçirir Musa. Yanan çalı olayı bu bölümdedir. 4. bölümde Musa'nın Mısır'a dönüşü ve İsrail halkını Firavun'un serbest bırakmasını istemesi yer alır. 5. bölümden 11. bölüme kadar olan kesimlerde Firavun ile Musa arasındaki çatışma ele alınır. Bölüm 12'de kurtuluşun nasıl gerçekleştiği belirtiliyor. 13. bölümden 40. bölüme kadar olan kesimde kurtuluş ve sonrası ele alınıyor. Şimdi çıkışa başlar başlamaz İsrail'in Mısır'daki köleliğinden söz ediyor dedim. Ama bu köleliği açıklamadan önce o halkı tanımamız gerekmektedir. Bu gelişigüzel bir halk değil, Mısır'a giden bu halk İbrahim'in, Yakub'un, İshak'ın oğullarıdır. Çıkış kitabındaki olaylar öyle sıradan olaylar değil, bunlar Tanrı'nın vermiş olduğu vaatlerin yerine gelmesidir. Bu şekilde çıkış yaratılışı tamamlıyor. Yaratılış yaratılmayla başlıyor. Aden bahçesindeki insanları gösteriyor. Yaratılış kitabının sonuna geldiğimizde kitap bir tabuta konulmuş ölüm ile bitiyor. Yaratılışın başında Adem bahçesinde yaşayan insanlardan söz eder. Burada ölümle karşılaşıyoruz. Ne oldu? İnsan düştü. İnsanlar yaşamı kaybettiler, sonsuz yaşamı kaybettiler. Ölüm çukuruna düştü insanoğlu ve günah ve ölüm köleliğine düştüler. Bu yaratılış kitabındaki konudur. Yaratılış yaşam, yücelik, huzur ve özgürlük ile başlıyor. Sonunda ne oluyor? Ölüm ve kölelik var. Çıkış 1'de hemen sürgünde bulunan, köle olan bir halktan söz ediliyor. Ölüme mahkum olan bir halk. Kölelik ve ölüm. Çıkış, kölelik, umutsuzluk ve trajediyle başlıyor ama ilginç olan şu ki çıkış yücelikle son buluyor. Çıkış kitabının konusu kurtuluştur. Bu kitapta bize kurtuluşun ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği harika bir şekilde ve ayrıntılarıyla birlikte açıklanıyor. Bundan sonra Tanrı Musa'ya adının kurtarıcı olduğunu açıklıyor. Çıkış Yakub'un oğullarının adlarıyla başlıyor. Bunlar kurtuluş bulan insanlardır. Tanrı kurtardığı zaman kişileri, bireyleri kurtarır. Tanrı toplumsal kurtuluş vermiyor. O fertlerle uğraşıyor. O fertlere kurtuluş veriyor. O Ali'yi kurtarıyor. Yeşaya 43. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Rab diyor, korkma çünkü seni kurtardım, seni adınla çağırdım, sen benimsin. Gerçekten İsrail Mısır köleliğinden kurtuldu. Tanrı'nın bu halka Mısır'da sağladığı kurtuluş kısa bir süre sürdü. Bu sonsuz bir kurtuluş değildi. Bu sonsuz kurtuluşun bir modeliydi. 1. Korintoslar 10. bölüm 1:6'da şöyle okuyoruz. Kardeşlerim şunu bilmelisiniz ki atalarımızın tümü bulutun altında korunarak hep birlikte Kızıl Deniz'i aştılar. Bulutta ve denizde tümü Musa'ya vaftiz edildi. Tümü aynı doğaüstü yiyeceği yedi. Tümü aynı doğaüstü içeceği içti. Çünkü kendilerini izleyen doğaüstü kayadan içiyorlardı. Bu kaya Mesih'ti. Ne var ki Tanrı onların çoğundan hoşnut olmadı. Çünkü ölü bedenleri hasır gibi çöle serildi. Bu olaylar bizim için uyarı niteliğindedir. Onlar gibi biz de köleliğe özlem duymayalım diye. Çıkışta okuduğumuz durumlar burada yeniden tekrarlanıyor. 6. ayette bunlar bize bir uyarı niteliğindedir diyor. Başka deyişle bunlar bizim için bir resim, bir örnektir. İbraniler 10. bölüm 1. ayette ruhsal yasa gelecek iyi şeylerin bir gölgesidir diyor. Tanrı'nın İsrail'e verdiği kurtuluş örneği sonradan gelecek olan büyük ve sonsuz kurtuluşun bir modeliydi. Gerçek kurtuluş İsa Mesih aracılığıyla oldu. Gerçek kurtuluş kurban edilen bir kuzu aracılığıyla olmadı. Mesih ise aracılığıyla, Mesih'in kurban oluşuyla gerçekleşti. İnsanların dünyasal bir kölelikten değil, günahın ve ölümün köleliğinden kurtulmaları gerekirdi. İşte çıkış kitabında bize verilen, öğretilen her şey gerçeğin bir modelidir. Bölüm 1'de yani çıkış 1. bölümde bir kölelik, baskı ve ölüm vardır. Bölüm 2'den 12'ye kadar olan kesimde kurtuluşun ne şekilde gerçekleştiği anlatılıyor. Bölüm 13'ten sona kadar yani 40. bölüme kadar kurtuluştan sonraki tutum ve davranışlar, başka deyişle iman yaşamındaki durumlar ele alınmaktadır. Bizler şimdi kurtuluş bulduysak ve sonsuza dek sürecek bir kurtuluştur bu. Birinci bölümde kölelik ve ölüm önümüze seriliyor. Burada İsrail'in zor ve çaresiz durumu bize geniş bir şekilde açıklanıyor. Bu halk nasıl kurtulacaktır öyleyse? Bunun yanıtını 2. bölüm 1 ve 2. ayetleri veriyor. Bir oğul doğuyor. Tanrı'nın insanları zor ve çaresiz durumlarından nasıl kurtardığını sorarsak, burada yanıtın bir parçasını görüyoruz. Bir oğlun doğmasıyla burada bir model görüyoruz. Gerçekte hangi bir oğul doğdu? İsa, kurtarıcının doğumu bu yanıtın bir parçasıdır. İkinci kesim 2. bölümden 12. bölüme kadar gidiyor. Bu kesimlerde Tanrı'nın bu halkı nasıl kurtardığı açıklanıyor. Bir oğlun doğumuyla olduğunu gördük. Bu doğan çocuğun adı Musa'dır. O günkü halkı kurtaran kişidir Musa. İsrail halkının kurtarıcısıdır Musa. Ama kurtarıcının doğuşu yeterli değil. Kurtuluş için kurban gereklidir. İşte çıkış 12. bölümde de bu kurbandan söz ediliyor. Bu Pasah'tır ve bu da bir modeldir. Bu Pasah kuzusunun anlamı nedir gerçekte? Bu İsa'nın ölümünü gösteren bir modeldir. 1. Korintoslar 5:7'de fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi diyor. Bu soru tam olarak yanıtlanıyor. Nasıl kurtulmamız gerekir? Doğuş ve ölümle, yani kurtarıcının doğması ve ölmesiyle. Sadece doğum yetmiyor. Tanrı oğlu Mesih sadece doğmuş olsaydı o zaman evet aydınlanmış olurduk. Tanrı'ya ve insanlara ilişkin bilgiye sahip olurduk ama günahlarımızda kalırdık. Bu nedenle doğan Tanrı oğlunun ölmesi gerekliydi. Buradaki bağlantıya dikkat edelim. Tanrı özüne sahip olan bir insan olarak gözükmesi gerekliydi. Yaratıcının kendisi olması gerekliydi. Yoksa onun ölümü tüm insanlığı günahlarından kurtaramazdı. Sırf büyük bir insan olarak bunu yapsaydı yetersiz kalırdı. O zaman onun ölümü kurban oluşu ancak bir insanı kurtarabilirdi. İnsan olarak başka insanlar için ölemezdi. Bu şekilde kimsenin günahı ortadan kalkmazdı. Çünkü insanın günahı Tanrı'ya karşıdır. İnsan Tanrı'ya karşı suçludur. Bu nedenle Tanrı'nın kendisi günahı kaldırabilirdi. Kendisine karşı suç işlenen biri ancak suçu affedebilir, kaldırabilir. İnsan Tanrı'ya karşı suç işledi ve ancak Tanrı insanın suçunu bağışlayabilir. Sadece Tanrı, ben senin suçunu kaldırıyorum, üstleniyorum diyebilir. Bu nedenle İsa Mesih Tanrı olmalıydı. Yoksa onun ölümü bizim günahlarımızı kaldıramazdı. Tanrı oğlu İsa Mesih'in doğumu ve ölümü, bu Tanrı'nın metodudur. Bu şekilde insanları kurtarıyor Tanrı. Tanrı bizi kendisiyle birlikte yaşayalım diye yarattı ama günah ile bunu yitirdik. Tanrı kurtarırken bunu yeniden sağlıyor. Çıkışta yeni bir kralın kalktığını ve Yusuf'u tanımadığını söylüyor. Bu kral İbrani oğullarını yok etmeye karar veren bir kraldır. Neden daha önceki Firavun bu halkı sevdi ve onların Mısır'ın en verimli yerlerine yerleştirilmesine izin verdi? Ve daha sonra gelen Firavun bu halkı köle durumuna getirdi. Bunun için biraz tarihe bakmamız gerekir. Şimdi Yusuf'un döneminde Firavun Hiksoslar soyundandı. Hiksoslar Yusuf'un Mısır'a köle olarak satıldığı zaman Hiksos I krallarından Nop dönemine rastlar. Hiksos adı Mısırlıların yabancı ülkelere hükmeden anlamına gelen bir sözünden türemiştir. Hiksoslar 17. yüzyılda İsa'dan önce Mısır'ın kuzeyini istila eden Sami kökenli Asyalılardı. Bunlar Mısır'da 100-150 yıllık bir egemenlik dönemleri vardır. Hiksoslar Sami kökenliydiler. İsrail halkı da Sami kökenli oldukları için arada öyle sanıyorum ki bir sempati vardı. Bildiğimiz kadarıyla çıkış kitabında söz edilen olaylar 18. Haneden döneminde olmuştur. Mısır'da 17. Haneden Hiksoslulara aitti. Sonunda Mısır hanedanlarından biri Hiksosluları Kuzey Mısır'dan attı. İsrail halkına baskı yapan Mısır kralı da bu hanedana aitti. Çıkışta hemen bu halkı köle durumunda buluyoruz. Yaratılışın bitimiyle çıkışın başlangıcı arasında görüyoruz ki aşağı yukarı 350 yıllık bir zaman dilimi vardır. Yani Firavun'un baskısı herhalde 200 yıl kadar önce başlamış olmalıydı. Çıkışta bu yeni Firavun'un tutumu, karakteri, kişiliği başka bir kralı anımsatıyor. Bu dünyanın kralını andırıyor. Gerçekten buradaki modelde Firavun bu dünyanın kralını anımsatıyor. Bu dünyanın kralı kimdir? Şeytan. Yuhanna da bize 3 kere bundan söz ediyor. Çıkışta Yusuf'u tanımayan yeni bir kral diyor. Bu yeni kralın sayesinde İbranilerin tarihi değişiyor. Biz insanlar ilk zamanlar iyi bir kralın egemenliği altında yaşıyorduk ama daha sonraları yeni bir kral insanları egemenliği altına aldı. İlk başta Tanrı insanların üzerinde egemendi ama insanlar şeytanın egemenliği altına girdi. Bu dünyanın reisi çok korkunç biridir kardeşim. Bu şeytandır ve insan şeytanın bir kölesi konumuna geldi. Şimdi çıkışın ilk ayetlerine bakalım. Ve Yakup'la birlikte aileleri Mısır'a giden İsrail oğullarının adları şunlardır diyor. Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, İsakar, Zevulun, Benyamin, Dan, Naftali, Gad, Aşer. Yakup'un soyundan gelenler toplam 70 kişiydi. Yusuf zaten Mısır'daydı diyor. Çıkış 1. bölüm 1-5 ayetlerinde. Neden çıkış kitabı Yakup'un oğullarının adlarını saymakla başlıyor? Değerli dostum, Tanrı burada sayılan adlara, kişilere daha önceleri vaatler vermişti. Onlardan sonra gelen bu insanlar ki şimdi Mısır'da yaşıyorlar, onlara da bu vaatler verilmişti. Tanrı İbrahim'i, İshak'ı hem de onlardan gelecek soya vaatler vermişti. Bu acılar altında ezilen bu insanlara Tanrı'nın vermiş olduğu vaatler vardı. Tanrı onları yaşamaya ve mutluluk içerisinde yaşamaya çağırmıştı, seçmişti. Onlar daha doğmadan önce bunu yapmıştı. Tanrı İbrahim'e seni büyük bir halk yapacağım. Senin halkın 400 yıl köle olacak ama bu kölelikten büyük bir kazançla ileride kurtulacaklardır. Onlara bu toprakları vereceğim. Soyun göklerdeki yıldızlar gibi olacak demişti Yaratılış 15. bölüm 5, 13-14 ayetlerde. Tanrı bu vaatleri hem İshak'a hem de Yakup'a vermişti. Özellikle Yakup Mısır'a gittiğinde Rab ona görünmüştü. Bundan ne öğreniyoruz değerli dostum? Çıkış kitabının konusu neydi? Çıkış kitabının konusu kurtuluştur. Kurtuluş nerede başlıyor? Başlangıçta verilen vaatte. Kurtuluş Tanrı'nın karar vermesiyle başlıyor. Kurtuluş Tanrı'nın tasarısıyla, Tanrı'nın planıyla, Tanrı'nın düşünceleriyle başlıyor. Kurtuluş insanın acılarıyla başlamıyor. İnsanların acılarını gördüğünde Tanrı telaşa düşmedi. Bundan sonra da aman şimdi bir çözüm yolu arayayım demedi. Tam tersine Tanrı acı, sıkıntı, kölelik olmadan önce kurtuluşu düşündü. Tanrı her zaman başlangıçtadır, her zaman. Tanrı her zaman bizden ileridedir. O arkamızdan koşmaz ya da acıların arkasından koşmaz. O her şeyden öncedir. Tanrı daha biz olmadan, bizim haberimiz olmadan önce kurtuluşu hazırlamıştı. Daha sonra evet, arkamızdan geliyor ama bizi kurtarmak için ve bizi kurtarana kadar da bizi izliyor. Bilinçli olarak onun hazırladığı kurtuluşu alana kadar Rab arkamızdan geliyor. İlk vaat biliyor musunuz? Yaratılış 3.15'te ve daha sonra da İbrahim'e verildi. Yaratılış 12. bölüm 3. ayette. 1. Petrus 1.18-20'de de şöyle diyor. İsa Mesih kurtarıcı kurban kuzusu olarak dünya kurulmadan önce hazırlanmıştı. Daha yaratılış olmadan, insanlar günaha düşmeden önce Tanrı'nın tasarısında kurtuluş hazırdı. Efesoslular 1. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle okuyoruz. Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve Tanrısına övgüler olsun. Göksel yerlerde bizleri her tür ruhsal kutsamayla Mesih'te kutsayan Tanrı odur. Nasıl ki o bizleri dünyanın kuruluşundan önce Mesih'te seçti. Öyle ki kendi katında sevgide kutsallar ve suçsuz kişiler olalım. Bu yeni antlaşma öğretisidir kardeşim. Tanrı'nın tasarısıyla, düşüncesiyle başlıyor kurtuluş. Demek ki kurtuluş Tanrı'dan kaynaklanıyor. İnsandan değil. Bu nedenle de her zaman vurguladığım gibi Mesih'e iman eden bir kimsenin kurtuluşu garantidir, %100 sağlamdır. Bu çok önemlidir. Evet, kurtuluş Tanrı'dan geliyor. Bu da şunu kesin bir şekilde gösteriyor ki kurtuluş sonsuzdur. Kurtuluş Tanrı'nın düşüncesi ise, Tanrı'nın planı ise benim değil, o zaman kurtuluşumu yitirebilirim gibisinden bir kaygıya, endişeye düşmeme gerek yoktur. Bizim kararlarımız her zaman değişiyor değil mi? Bugün bir karar veriyorum. Birkaç yıl sonra bu kararımın eksik olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü benim bilgim ve bizim bilgilerimiz yeterli değildir. Günden güne öğreniyoruz, olgunlaşıyoruz. Bu olunca da düşüncelerimiz, kararlarımız da değişiyor, değişebiliyor. İlk yıllarda yaptığım ilahilerin içinde bugün görüyorum ki teolojik yanlışlar var. Ama Rab öyle değildir. Onun ilgisi, bilgeliği sonsuzdur. Tanrı değişmez ama biz insanlar değişiyoruz. Eğer kurtuluş bizden kaynaklansaydı, o zaman o kurtuluş biz insanlar gibi de dönek olurdu. Ama kurtuluş benimle başlamıyor, Tanrı'yla başlıyor. Tanrı'nın iradesinde, Tanrı'nın isteğinde başlıyor. Benim kurtulmak istediğimden değil. O kurtarmak istediğinden, yani Tanrı kurtarmak istediğinden oluyor kurtuluş. Tabii ki benim de isteğimin bir yeri vardır. Ama benim isteğim, iradem başlangıçta önemli değil. Başlangıçta Tanrı'nın isteği önemlidir. Tanrı ben Ali'yi kurtardım ama şimdi vazgeçiyorum, başkasını istiyorum demiyor. Hayır, Tanrı değişmiyor. O ben seni adınla çağırdım, sen benimsin diyor. Yakup 1.18'de Ali'nin isteği uyarınca demiyor kesinlikle. Hayır, kendi isteği uyarınca bizlere yeni doğuş sağladı diyor. İşte bu harikadır. Bu kurtuluşu kaya gibi sağlam yapıyor. İmanlının kurtuluşu sağlamdır çünkü Tanrı'dan geliyor. Bu Mesih inancını, inayeti apayrı bir konuma koyuyor. Bu nedenle sadık kalırsam, her şey yolunda giderse bir gün cennette olurum inşallah demiyoruz. Bazen kutsal söze yüzeysel bakıldığında böyle diyorlar. Kimse bilmez sonsuz yaşama sahip olup olmadığını. Bunu sonuçta göreceğiz ama hayır, kutsal söz, Tanrı sözü bize tam, açık ve kesin bir yanıt veriyor. O bizi yeni doğuşa kavuşturduysa biz Tanrı'nın çocuklarıyız ve bu sonsuza dek kalıcıdır. Bu Tanrı tarafından geliyor. Bu iş Tanrı tarafından başlıyor. Bu nedenle kurtuluş bizi Tanrı'ya ulaştıracaktır. Bu yeni antlaşma öğretisidir. Tanrı oğluna iman eden kurtulduğunu biliyor. 1 Yuhanna 5:13'e bakın. Kurtuluş sağlamdır, kalıcıdır ve sonsuzdur kardeşim. Çünkü Tanrı'dan kaynaklanıyor. Ve Tanrı hiçbir zaman değişmez. Bu Tanrı'dan gelen armağanı Tanrı hiçbir zaman geri almaz. Tanrı kendi isteği, iradesi üzerine bizi yeni doğuşa kavuşturdu. Çıkış bölümünde bunu çok iyi görüyoruz. Ta eski antlaşmada, ta çıkışta kurtuluşun Tanrı'dan geldiğini görüyoruz. İlk başta İsrail oğullarının adlarının yazılmasında bu belli oluyor. Burada kurtuluş başlıyor. Çıkış vaat ile başlıyor. Bu nedenle Firavun bu halkı yok edemedi. Çünkü Tanrı bu halkın çoğalmasına karar vermişti. Sonuçta da Firavun İsrailoğullarının Mısır'dan çıkmalarını, kölelikten kurtulmalarını engelleyemedi. Tanrı İbrahim'e açıkça planını açıklamıştı. 400 yıl sonra o ülkeden ayrılacaklar demişti Tanrı İbrahim'e. İlginçtir ki Firavun tam bu iki nokta üzerinde duruyor. Birincisi bu halk çoğalmasın diyor, sonra da ülkeden ayrılmasın. Bu iki konu değerli dostum çıkış 1:10 ayette yazılıdır. Sonuçta okuyoruz ki bize karşı savaşıp ülkeden çıkmasınlar. Firavun tüm gücüyle buna engel olmaya çalıştı. Yani hem halkı yok etmeye girişti hem de onların özgür olmalarını engellemeye çalıştı. Firavun'un tüm bu uğraşısı, düşüncesi Tanrı'nın isteğine, düşüncesine engel olamadı. Çıkış 1. bölümün ilk 5 ayetine bir nokta daha ekleyeyim. Çıkış bölümünde tümünün adları sayılıyor. Yüceliği nedeniyle hiçbirisi eksik olmayacaktır. Eğer İsrail Mısır'dan kurtulmasaydı, o zaman bu dünyanın kralı Tanrı'dan daha üstün, daha güçlü olurdu. O zaman korkunç olurdu ki bu zaten olanaklı değil. Bu nedenle İbraniler kurtuluyor. Bu nedenle Mesih'te çağrılanlar kurtulacak ve sonsuz yaşama sahip olacaklar. Tanrı önceden bildiği kişileri çağırdı. Çağırdığı kişileri de doğrulukla donattı. Doğrulukla donattığı kişileri de yüceliğe kavuşturdu diyor Elçi Pavlos Romalılar 8. bölümde. Tüm her şey Tanrı ile başlıyor ve Tanrı ile tamamlanıyor kardeşim. Sonuç yücelik. Çıkış bölümü de böyle. Sonuçta yücelik vardır. Ezelden beri sonuç belli. Yaratılışta Tanrı önceden yapacağını bildiriyor ve çıkış kitabında da bu gerçekleşiyor. Tanrı nasıl bir karar verdiyse o kararı yerine getiriyor. Benim kararım sonuna gelecektir. Ben isteğimi yapacağım diyor. Aynısı İbraniler üzerinde gerçekleşiyor. Bunu unutmamamız gerekir ki, evet kurtuluş, bunu vurguluyorum sürekli, Tanrı'nın işidir. Kurtuluş insan işi değildir. Kurtuluş Tanrı'nın hükmü ve sadakatine bağlıdır. İnsanın yeteneklerine değil. Kurtuluş Tanrı'nın işi olduğu için bu iş mükemmeldir, harikadır ve kalıcıdır kardeşim. Bununla sevinelim. Tanrı'nın kurtuluşu böyledir. Elçi Pavlos, sizler kayra yoluyla kurtuldunuz diyor. Kayra tam bu demektir. Bizden kaynaklanmıyor, Tanrı'dan geliyor. Biz üstün bir kişi olduğumuz için değil, Tanrı kayra dolu, üstün, kutsal olduğu için, sevgi dolu olduğu içindir. Her şey Tanrı ile başlıyor.